Ayrım 4. Sayfa 24. Adam alışveriş mağazalarının sıralandığı işlek caddeden sapıp daha sakin olan dar bir caddeden yoluna devam edince Kaja aranın açılmasına izin verdi. Meldon Rowe yazan bir tabelaya takıldı gözleri. İçinden bir ses onun yanına gidip kendini tanıtmasını ve tüm bu çileyi bitirmesini söylüyordu. Fakat plandan sapmamakta kararlıydı. Nerede kaldığını öğrenecekti. Yağmur dinmiş, bulutlar birden dağılınca arkalarında kadife karası berrak bir gökyüzü ve iğne deliği kadar küçük, parlak yıldızlar belirmişti. 20 dakika sonra adam bir köşe başında aniden durunca Kaja fark edildiğini sanıp korktu. Fakat adam arkasına dönmedi. Elini ceketinin cebine atıp bir şey çıkardı sadece. Kaja hayretle elinde duran nesneye baktı. Biberon muydu o? Adam köşeye dönerek gözden kayboldu. Kaja takibe devam etti ve ekseriyetle gençlerden oluşan bir yığın insanın doluştuğu geniş, açık bir meydana geldi. Meydanın karşı ucunda geniş cam kapıların üzerinde İngilizce veya Çince yazılmış bir tabela parlıyordu. Kaja yeni vizyona giren ve muhtemelen hiç izlemeyeceği filmlerin bazılarını tanıdı. Gözleri adamın deri ceketini aradı. Az önce cebinden çıkardığı şişeyi ilmeğinde kimsenin sallanmadığı bronz bir dar ağacı heykelinin alçak kaidesine koyuyordu. Adam dolu olan iki bankı geçip üçüncüsüne oturdu ve eline bir gazete aldı. Yaklaşık 20 saniye sonra banktan kalkıp heykele gitti. Şişeyi alıp cebine koydu ve geldiği yoldan geri yürüdü. Kaja onu Chungking konaklarına girerken gördüğünde yağmur başlamıştı. Yavaş yavaş konuşmasını hazırlamaya başladı. Artık asansörde kuyruk yoktu. Yine de adam merdivenden çıktı, sağa döndü ve çift kanatlı bir kapıdan doğruca içeri girdi. Kaja telaşla peşinden gitti ve kendisini bir anda buram buram kedi çişi ve ıslak beton kokan boş, köhne bir merdiven boşluğunda buldu. Nefesini tuttu ancak tek duyabildiği damlayan su sesleriydi. Tam yukarıya çıkmaya karar vermişti ki altında bir kapı sertçe kapandı. Hızla merdiveni indi ve karşısında az önceki sesi çıkarabilecek tek şeyi, vuruk içindeki metal kapıyı buldu. Kapının kolunu tutunca titrediğini hissetti. Gözlerini kapayıp kendine küfretti. Ardından kapıyı araladı ve karanlığın içine adımını attı. Daha doğrusu dışına. Ayağına bir şey değdi. Çığlık atmadı, kıpırdamadı da. İlk önce asansör boşluğuna girdiğini sandı. Ancak başını kaldırdığında su boruları, kablolar, eğri büğrü metal parçalar ve çökmüş, pas tutmuş demir iskele çubuklarıyla kaplı kararmış tuğla duvarları gördü. İki bina arasında kalan birkaç metrekarelik bir avluydu burası. Yıldızların görüldüğü, hayli yukarıdaki minik, kare bir açıklık dışında başka hiçbir yerden ışık almıyordu. Gökyüzünde bulut olmamasına rağmen asfalt zemine ve gökyüzüne su damlıyordu. Az sonra bu damlaların, binaların ön cephesine takılı minik, paslı klimalardan geldiğini fark etti. Geri çekilip sırtını demir kapıya dayadı. Bekledi. En sonunda karanlığın içinden bir ses geldi. Ne istiyorsun? Sesini daha önce hiç duymamıştı. Evet, belki seri katillerin tartışıldığı o televizyon programında dinlemişti onu. Ama gerçekte sesi epey farklıydı. 40 yaşından daha büyük, daha yorgun birine ait boğuk bir tını vardı. Ama aynı zamanda Li Yuan'ın yerinin dışında dikilirken gördüğü o ürkek yüzü yalanlayan, sağlam, kendine güvenen bir dinginlik de vardı bu derinden gelen sıcak seste. Norveçliyim, dedi Kaja. Yanıt gelmedi. Yutkundu. İlk kelimelerin çok önemli olduğunu biliyordu. Adım Kaja Solnes. Seni bulmak için görevlendirildim. Gunnar Hagen tarafından. Cinayet masasındaki şefinin adını söylemek bile bir yanıt almasına yetmedi. Gitmiş miydi yoksa? Hagen'in yanında cinayet soruşturmalarında çalışan bir dedektifim, dedi Kaja karanlığa bakarak. Tebrik ederim. Tebriğe gerek yok. Hele hele son aylarda Norveç gazetelerini okuduysan hiç yok. Ne diye tutamamıştı ki dilini? Komik olmaya mı çalışıyordu? Uykusuzluk yüzünden olmalıydı ya da gerginlikten. Görevini tamamladığın için tebrik ettim, dedi ses. Beni buldun işte. Artık geri dönebilirsin. Dur, diye bağırdı Kaja. Söyleyeceklerimi duymak istemiyor musun? Duymamayı tercih ederim. Not alıp ezberlediği cümleler dudaklarından döküldü yine de. İki kadın öldürüldü. Adli deliller failin aynı kişi olduğunu gösteriyor. Başka da elimizde hiçbir ipucu yok. Basına çok az bilgi verilmesine rağmen en başından beri ülkede yeni bir seri katilin çıktığını bağırıp duruyorlar. Bazı yorumcular katilin kardan adamdan ilham almış olabileceğini yazdı. Interpol'den uzmanları çağırdık ama hiçbir ilerleme kaydedemediler. Medyanın ve yetkililerin baskısı, o halde hayır diyorum, dedi ses. Bir kapı çarparak kapandı. Hey, hey orada mısın? Kaja el yordamıyla karanlıkta ilerledi ve bir kapı buldu. Korkunun bedenini ele geçirmesine müsaade etmeden kapıyı açıp başka bir karanlık merdiven boşluğuna çıktı. Yukarıda bir ışık görür gibi oldu ve merdiveni üçer üçer tırmandı. Işık, çift kanatlı bir kapının camından geliyordu. Kapıyı itip içeri girdi. Dökülen sıvaya yama yapma uğraşından vazgeçildiği, duvarlarından kötü bir nefes gibi rutubet yayılan düz, çıplak duvarlı bir koridordaydı şimdi. Dudaklarının kenarından sigara sarkan iki adam duvarlara yaslanmış dikiliyordu. Kaja'nın burnuna baygın, pis bir koku çarptı. Adamlar onu miskin gözlerle süzdü. Hareket edemeyecek kadar ağır kanlı olmalarını umdu Kaja. Küçük olanı siyahi, muhtemelen Afrikalıydı. Büyüğü beyaz tenliydi ve alnında uyarı levhalarını andıran piramit biçiminde bir yara izi vardı. The Police dergisinde Hong Kong'un caddelerinde neredeyse 30 bin polisin görev yaptığını ve şehrin dünyanın en güvenli metropollerinden biri kabul edildiğini okumuştu Kaja. Ne var ki şu an caddelerde değildi. Ot mu arıyorsunuz hanımefendi? Yüzüne kendinden emin bir tebessüm kondurmayı deneyerek başını iki yana salladı. Ve okulları dolaştığı dönemde küçük kızlara tavsiye ettiği şeyi yapmaya çalıştı. Nereye gittiğini bilen biri gibi davranmak ve sürüsünü kaybetmiş bir av gibi görünmemek. Adamlar da ona gülümsedi. Koridorun diğer ucundaki tek kapı tuğlalarla kapatılmıştı. Ellerini ceplerinden çıkarıp sigaralarını dudaklarından aldılar. O zaman eğlence arıyorsunuz. Yanlış kapıdan girdim, hepsi bu, dedi Kaja geri dönerken. Bir el bileğini kavrayınca korkudan ağzına metalimsi bir tat geldi. Aslında bu durumdan nasıl kurtulacağını biliyordu. Aydınlık bir spor salonunda eğitmeni ve diğer meslektaşlarıyla birlikte lastik bir matın üzerinde provasını yapmıştı. Doğru kapı hanımefendi, doğru kapı. Tam yerine geldiniz. Yüzüne vuran nefes balık, soğan ve esrar kokuyordu. Kaldı ki spor salonunda daima dövüşecek tek bir rakip olurdu. Hayır, teşekkürler, dedi Kaja sesine titrememesi için uğraş vererek. Siyahi adam yanına sokuldu. Diğer bileğinden tuttu ve bir incelip bir kalınlaşan sesiyle sana yolu gösterelim dedi. Orada görülecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Üçü birden kapıya döndü. Pasaportunda boyunun 1.92 olduğu yazıyordu. Ama Hong Kong standartlarına göre yapılmış olan kapının ağzında dikilirken en az 2 metre duruyordu. Bir saat önceki halinden çok daha genişti. Kollarını gövdesinden hafifçe ayırarak yana sarkıtmıştı. Ama kıpırdamıyor, gözlerini dikmiyor, hırılıyordu. Beyaz adama sakince baktı. Sen ne dersin Zhao'ya? Kaja beyaz adamın parmaklarının gerildiğini ve bileğini yavaşça bıraktığını fark etti. Afrikalı olansa ağırlığını bir ayağından diğerine geçirdi. Ngoy, dedi kapıda dikilen adam. Kaja bileklerindeki ellerin tereddütle çekildiğini hissetti. Gel, dedi adam kolundan kibarca tutarak. Kapıdan çıktıklarında kızaran yanaklarının sıcaklığını hissetti Kaja. Gerginlik ve utançla oluşan bir sıcaklıktı bu. Kendini bu kadar rahatlamış hissetmesi, beyninin bu kadar geç çalışması ve alt tarafı ona biraz takılmak isteyen iki zararsız torbacının elinden kurtulmak için başkasından medet ummasındaydı ki utancın sebebi. Adam onu iki kat yukarı çıkardı ve çift kanatlı kapıdan geçirdi. Asansörün önüne götürüp aşağı ok düğmesine bastı ve yanında bekleyip asansör kapısının tepesinde parlayan 11 yazısına odaklandı. Misafir işçiler, dedi. Yalnızlar ve canları sıkılıyor. Anlıyorum, dedi Kaja meydan okurcasına. G'ye basıp giriş katı ineceksin. Sağa dönüp dümdüz yürürsen Nathan Caddesi'ne çıkarsın. Lütfen beni dinle. Sen cinayet masasında seri katil yakalama konusunda uzman olan tek insansın. Kardan adamı sen yakaladın. Doğru, dedi adam. Kaja onun gözlerinde bir kıpırtı hissetti. Adam parmağını sağ kulağının altından çenesine doğru indirdi. Ama sonra işi bıraktım. Bıraktın mı? İzne ayrıldım demek istiyorsun sanırım. Bıraktım diyorum. Yani istifa ettim. Kaja onun sağ çene kemiğindeki garip çıkıntıyı ancak o zaman fark etti. Gunnar Hagen Oslo'yu terk ettiğinde sana ikinci bir emre kadar izin vermeyi kabul ettiğini söyledi. Adam gülümseyince Kaja onun yüzünün tamamen değiştiğini gördü. Hagen'in kafası almıyordu ondan. Duraksadı ve gülümsemesi kayboldu. Gözleri asansörün üzerinde parlayan 5 rakamına çevrildi. Neyse ne, ben artık polis teşkilatı için çalışmıyorum. Sana ihtiyacımız var. Kaja derin bir nefes aldı. Tehlikeli sularda yüzdüğünü biliyordu. Ama onu henüz kaybetmemişken hamlesini yapması gerekiyordu. Senin de bize. Adam gözlerini tekrar ona dikti. Niye böyle bir şey söyledin? Triada borcum var. Sokaklarda biberonla uyuşturucu satın alıyorsun. Geceleri. Yüzünü ekşitti. Böyle bir yerde kalıyorsun. Üstelik pasaportunda yok. Ben halimden memnunum. Pasaporta neden ihtiyacım olsun? Asansör öttü ve kapı gıcırtıyla açıldı. İçerideki insanların pis kokulu sıcaklığı dışarı yayıldı. Gitmiyorum, dedi Kaja, beklediğinden daha gür bir sesle. Asansördeki yüzlerin ona sabırsız ve meraklı gözlerle baktığını gördü. Evet, gidiyorsun, dedi adam. Ve elini sırtının ortasına koyarak onu nazik ama güçlü bir şekilde içeri itti. Kaja'nın etrafı bir anda insanlarla sarıldı. Ve değil çıkması, dönmesi bile imkansız hale geldi. Başını çevirince kapıların kapandığını gördü. Harry, diye bağırdı. Ama adam çoktan gitmişti. Bölüm 4. Sex Pistols. Yaşlı pansiyon sahibi parmağını düşünceli bir ifadeyle sarığının altındaki alnına götürdü ve ona sert gözlerle uzun uzun baktı. Ardından telefonu eline alıp bir numara çevirdi. Arapça birkaç kelime söyleyip kapattı. "Bekle," dedi. "Belki olur, belki de olmaz." Kaja gülümseyerek başını salladı. Resepsiyon olarak kullanılan dar bir masanın iki yanına oturup bir müddet birbirlerini incelediler. Biraz sonra telefon çaldı. Adam ahizeyi kulağına götürdü, dinledi ve tek kelime etmeden yerine koydu. 150 bin dolar dedi. Kaja inanamayarak 150 bin dolar mı diye tekrarladı. Hong Kong doları hanımefendi. Kaja aklından bir hesap yaptı. Aşağı yukarı 130 bin Norveç kronu ediyordu. Ona verilen bütçenin yaklaşık iki katı. Onu bulduğunda vakit gece yarısını geçmişti ve neredeyse 40 saattir uyumamıştı. 3 saattir H bloğunda dolanıyordu. Pansiyonları, kafeleri, büfeleri, masaj kulüplerini ve ibadet yerlerini gezerek binanın kabataslak bir planını çizmiş, en sonunda binanın en ucuz odaları ile Afrika ve Pakistan'dan gelen işçilerin kaldığı, kapısı, televizyonu, kliması ve hiçbir özel alanı olmayan bölmelerden oluşan odasız yatakhanelere ulaşmıştı. Kaja'yı karşılayan siyahi gece bekçisi önce fotoğrafa, sonra önünde uzatılan 100 dolarlık banknota uzun süre bakmış, sonunda parayı alarak bölmelerden birini göstermişti. "Harry Hall," diye aklından geçirdi Kaja. "Yakaladım seni." Bir döşeğin üzerinde sırtüstü yatıyordu. Nefesini duymak imkansıza yakındı. Harry'nin alnında derin bir çizgi, sağ kulağının altındaki çene kemiğine uyurken daha önce belli olan bir çıkıntı vardı. Diğer bölmelerdeki adamların öksürükleri ve horultuları duyuluyordu. Tavandan damlayan su, boğuk ve can sıkıcı bir sesle tuğla zemine düşüyordu. Bölmenin girişi, resepsiyondaki neon lambalarından gelen soğuk, mavi bir ışık hüzmesini olduğu gibi içeri alıyordu. Kaja, pencerenin önünde bir giysi dolabı, döşeğin yanında ise bir sandalye ve plastik su şişesi gördü. Yanık lastiğe benzer acıyla tatlı arası bir koku vardı. Yerdeki biberonun dibinde duran bir küllükte izmarit yanıyordu. Sandalyeye oturdu ve adamın elinde bir şey tuttuğunu fark etti. Yağlı, sarı kahverengi bir top. Devriye gezdiği sene o kadar çok esrar çeşidi görmüştü ki bunun kubar olmadığından adı gibi emindi. Harry uyandığında saat 2'ye geliyordu. Kaja onun nefesinin ritminde ufacık bir değişim duydu ve ardından karanlığın içinde parlayan göz aklarını gördü. Raquel. Sadece bunu sayıkladı adam. Sonra uyumaya devam etti. Yarım saat sonra irkilerek uyandı ve gözlerini fal taşı gibi açtı. Bir saniye düşündükten sonra elini döşeğin altına uzattı. "Benim," diye fısıldadı Kaja. "Kaja Solnes." Ayaklarının dibinde yatan adam birden durdu. Kendini yeniden döşeğe bıraktı. "Burada ne halt ediyorsun?" diye homurdandı. Sesi uykulu ve boğuktu. "Seni almaya geldim." Güldü. Gözlerini kapattı. "Beni almaya mı? Vazgeçmedin mi?" Kaja bir sarf çıkarttı. Öne eğilip onu uzattı. Adamın tek gözü açıldı. "Uçak bileti," dedi Kaja Oslo'ya. Göz tekrar kapandı. "Sağ ol ama ben burada kalıyorum. Ben seni bulabildiğime göre onların da bulması an meselesidir." Adam cevap vermedi. Kaja onun nefes alıp verişini ve yere düşen damları dinledi. Adam bir süre sonra gözlerini açtı. Sağ kulağının altını kaşıdı ve dirseklerinin üzerinde yükseldi. "Sigaran var mı?" Kaja başını iki yana salladı. Adam örtüyü üzerinden attı, ayağa kalktı ve dolaba gitti. Subtropikal bir iklimde yaşamasına rağmen teni garip biçimde soluktu. Öyle zayıftı ki arkadan bakınca bile kaburgaları görünüyordu. Vücudu bir zamanlar atletik biri olduğunu gösteriyordu. Şimdi ise ziyan olmuş kasları beyaz teninin altında keskin birer gölge gibiydi. Dolabın kapağını açtı. Giysilerinin katlı ve düzgünce dizilmiş olduğunu görmek Kaja'yı şaşırttı. Adam üzerine bir tişört ve önceki gün giydiği kot pantolonu geçirdi. Cebinden zor da olsa bir sigara paketi çıkardı. Ayaklarını parmak arası terliklere soktu. Kaja'nın yanından geçerken çakmağını çaktı. "Hadi," dedi yumuşak bir sesle. "Yemeğe." Saat gece 3'e yaklaşıyordu. Chungking'in dükkanları ve restoranlarına gri kepenkler çekilmişti. Biri hariç. Li Yuan'ın yeri. "Seni Hong Kong'a hangi rüzgar attı?" diye sordu Kaja. Beyaz çorba kiyasesinden aldığı cam gibi parlak erişteleri kaba, ancak etkili biçimde ağzına götüren Harry'e bakarak. "Uçakla geldim. Üşüdün mü?" Kaja bacaklarının arasına soktuğu ellerini istemsizce çıkardı. "Ama neden burası?" "Aslında Manila'ya gidiyordum. Hong Kong'a sadece uğrayacaktım." "Demek Filipinlere. Ne yapacaktın orada?" "Kendim bir yanardağ atacaktım." "Hangisine?" "Sen hangilerini biliyorsun?" "Hiçbirini. Ama çok sayıda yanardağın olduğunu okumuştum. Birkaçı şeydeymiş. Luzon'da." "Fena sayılmazsın. Toplamda 18 yanardağ var. Bunların 3'ü Luzon'da. Ben Mayon Dağı'na çıkmak istemiştim. 2500 metre. Stratovolkan deniyor. Patlamalarla üst üste biriken lav katmanları yüzünden çevresinde dik çeperler oluşan yanardağ. Harry çiğnemeyi bırakıp ona baktı. Sence yakın çağda kaç patlama olmuştur? Çok fazladır herhalde. 30 mu? Kayıtlara göre 1616'dan biri 47 tane. Sonuncusu 2002'de. 3000'den fazla insanın ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor. Neden böyle oldu? Basınç fazla geldi. Seni kastediyorum. Ben de kendimi kastediyorum. Kaca Harry'nin yüzünde ufacık bir tebessüm görür gibi oldu. Patladım ve uçaktayken içmeye başladım. Hong Kong'da uçaktan attılar. Manila'da buradan uçak vardır. Yanal dağlar dışında Manila'da olan her şeyin Hong Kong'da olduğunu fark ettim. Mesela neyin? Mesela Norveç'ten uzak olmasını. Kaja başını salladı. Kardan adam vakasıyla ilgili raporları okumuştu. En önemlisi de, dedi Harry, yemek çubuğuyla kaseyi göstererek, Hong Kong'da Li Yuan'ın eriştesi var. Sen de dene. Bu bile vatandaşlık başvurusunda bulunmaya yeter. Bir bu, bir de afyon, değil mi? Aslında bu kadar doğrudan konuşan biri değildi. Ama utangaçlığını şimdilik bir kenara bırakması gerektiğini biliyordu. Buraya geliş amacını gerçekleştirebilmesi için elindeki tek fırsattı bu. Harry omuz silkip dikkatini eriştesine verdi. Afyonu düzenli olarak mı içiyorsun? Düzensiz. Neden yapıyorsun peki? Harry ağzında yemekle konuştu. İçki içmemek için. Ben alkolüyüm. Hong Kong'un Manila'dan iyi olduğu konulardan biri de bu işte. Uyuşturucuya daha az ceza veriyorlar ve hapishaneleri daha temiz. Alkolik olduğunu biliyordum. Şimdi de bir de uyuşturucu bağımlısı mı oldun? Bağımlıdan kastın ne? Uyuşturucu almak zorunda mısın? Hayır ama istiyorum. Neden? Hislerimi uyuşturmak için. Bu konuşma istemediğim bir işin mülakatına dönmeye başladı Sonnes. Hiç afyon içtin mi? Kaja başını iki yana salladı. Güney Amerika'yı sırt çantasıyla gezerken birkaç kez esrar denemişti ama çok da hoşuna gitmemişti. Ama Çinliler içiyor. 300 yıl önce İngilizler ticareti geliştirmek için Hindistan'dan afyon ithal etmeye başladılar. Çin'in yarısını böyle şak diye keş yaptılar. Boştaki elinin parmaklarını ışıklattı. Çin devleti haliyle afyonu yasaklayınca da Çinlilere uyuşturucu tedarik etme hakları için savaş açtılar. Kolombiya'nın Amerikalılar sınırında kokainlerine el koydu diye New York'u bombalaması kadar saçma. Yani ne demek istiyorsun? Yanisi şu ki, bir Avrupalı olarak bu ülkeye ithal ettirdiğimiz bokun bir kısmını içmeyi bir görev biliyorum. Kaja kendi gülüşünü duydu. Biraz olsun uyumaya gerçekten ihtiyacı vardı. Satın alırken seni takip ediyordum dedi. Nasıl yaptığını gördüm. Biberonun içine para bıraktın. Sonra da aynı biberonla afyonu aldın. Doğru anlamışım değil mi? Hımm dedi Harry ağzı erişteyle dolurken. Narkotikte mi çalıştın sen? Kaja hayır der gibi başını salladı. Peki neden biberon? Harry kollarını yukarı doğru gerdi. Önündeki çorba kasesi boşalmıştı. Afyon çok fena kokar. Cebine koyarsan ya da folyoya sararsan kalabalık içindeyken bile narkotik köpekleri kokusunu alabilirler. Biberon para eden bir şey değil. O yüzden alışveriş sırasında çocuklar ya da yaşlılar çalmıyor. Daha önce oldu çünkü. Kaja yavaşça başını oynattı. Harry gevşemeye başlamıştı. İş sadece bu konuşmayı sürdürmeye kalmıştı şimdi sanki. Bir süredir ana dilini konuşamayan her insanın kendi ülkesinden biriyle karşılaşınca çenesi açılırdı. Doğaldı bu. Devam etti. Atları sever misin? Harry elindeki kürdanı çiğniyordu. Pek sayılmaz. Çok huysuz hayvanlar. Ama at yarışını seviyorsun. Evet severim ama takıntılı bir şekilde kumar oynamak kötü huylarımdan biri değil. Bunu derken gülümsedi. Kaja gülmenin onu ne kadar değiştirdiğini, onu bir anda daha insancı, daha ulaşılır ve çocuksu yaptığını bir kez daha görüp şaşırdı. Meldon Row'daki kısa bir an için gördüğü berrak gökyüzü geldi aklına. Kumar uzun vadede kötü bir kazanma yoludur ama kaybedecek hiçbir şeyin kalmadıysa tek şansındır. Elindeki tüm parayı hatta biraz daha fazlasını tek bir yarış oynadım. Her şeyini tek bir ata mı oynadın? İki ata. Sırasız ikili oynadım. Yani ilk iki atı tahmin ediyorsun. Hangisinin kazanacağı önemli değil. Ve bunun için triyattan borç aldın. Kaja ilk kez Harry'nin gözlerinde şaşkınlık gördü. Büyük bir Çin mafyası neden kaybedecek hiçbir şey olmayan afyon müptelası bir yabancıya borç versin ki? Şöyle ki dedi Harry paketten bir sigara çıkararak. Yabancı olduğum için pasaportum damgalandıktan sonraki 3 hafta boyunca Happy Valley Hipodrom'un VIP bölümüne giriş hakkım vardı. Sigarasını yakıp tavandaki dumanlı pervaneye doğru üfledi. Öyle yavaş dönüyordu ki üzerine sinekler konmuştu. Resmi kıyafet zorunluluğu olduğundan kendime bir takım elbise diktirdim. İlk iki hafta at yarışının zevkini anlamama yetti. Derken Afrika'da maden işi yaparak servet kazanmış Herman Kluit adında Güney Afrikalı bir adamla tanıştım. Bana gösterişli bir şekilde nasıl para kaybedileceğini gösterdi. Olay fazlasıyla hoşuma gitti. Üçüncü haftadaki yarıştan bir gün önce Kluit beni akşam yemeğine davet etti. Misafirlerine Goma'ya özgü Afrika işkence aletleri koleksiyonunu falan gösterdi. Orada Kluit'in özel şoföründen gizli bir tüyü aldım. Yarışın banko atlarından biri sakatlanmıştı. Ama at yine de koşacağı için bu bilgi saklanıyordu. Atın banko olduğu o kadar açıktı ki ikramiyesi düşüktü. Yani ona oynayarak para kazanmak imkansızdı. Fakat diğer atların birkaçından güzel para kazanılabilirdi. Mesela sırasız ikili oynayarak. Hatırı sayılır bir ikramiye için biraz sermaye gerekiyordu tabii ki. Böylece Kluit dürüstlüğüme ve ısmarlama takım elbiseme güvenerek bana borç vermeyi kabul etti. Harry bir müddet sigaranın ateşine baktı ve aklından geçirdiği şeye gülümsedi. Sonra o banko at tam 6 boy farkla kazandı. Harry omuz silkti. Kluit'e 5 kuruşumun kalmadığını söylediğimde gerçekten üzüldü. Bana kibar bir şekilde bir iş adamı olarak prensiplerine bağlı kalması gerektiğini anlattı. Kongo'nun işkence aletlerini işin içine sokmayacağını söyleyerek içime rahatlattı. Onun yerine borcum bir miktar indirimle Triad'a satacaktı. Ona göre bu da işkence aletlerinden daha iyi bir seçenek değildi gerçi. Borcu Triad'a satmadan önce bana 36 saat mühlet verdi. İstesem o sırada Hong Kong'dan kaçabilirdim. Ama kaçmadım. Bazen jetonum geç düşüyor işte. Sonra ne oldu? Harry ellerini açtı. Bu oldu işte. Chungking. Gelecek planın ne? Harry umursamaz bir ifadeyle sigarasını söndürmek için uzandı. Kaca'nın aklına o sırada Evan'ın ona gösterdiği Sex Pistols'ın baş gitaristi Sid Vicious'ın olduğu albüm kapağı geldi. Bir de arka fonda çalan müzik. Gelecek yok, gelecek yok. Harry sigarasını söndürdü. Duyman gereken şeyi duydun işte Kaca Sonnes. Neyi? Kaca kaşlarını çattı, anlamadım. Anlamadın mı? Ayağa kalktı Harry. Sence deminden beri neden afyondan ve kumardan bahsedip duruyorum? Hemşerisiyle karşılaşan yalnız bir Norveçli olduğum için mi? Cevap gelmedi. İhtiyacınız olan adamın ben olmadığımı ikna etmeye çalışıyorum seni. Üzerine düşeni yapmış olmamın rahatlığıyla geriye dön diye. Ayrım sonu sayfa 38.